satır arası.
Efendim iyi günler. Satır arası programından, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Ankara'daki stüdyolarından merhaba. Ben Fatih Atik, program arkadaşım Bilal Çetin'le beraber Türkiye'de ve dünyada yaşananları, bu haftanın özetini sizlerle paylaşacağız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte sesimizin size ulaşmasını sağlayan arkadaşımız Ayhan Taşçı. Hep birlikte hazırlayıp sunduğumuz satır arası programıyla bir kere daha karşınızdayız. Tabii şimdi en önemli gündem maddesi Türkiye'de de dünyada da özellikle dün başlayan, Kudüs'te başlayan, Gazze'de devam eden eylemler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü başkent ilan etmesi ve Büyükelçiliğini İsrail'in Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesi ve Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla birlikte dünyanın dört bir yanında protesto gösterileri başladı Müslüman coğrafyasında. Ve Gazze'de yaşanan, Filistin'de yaşanan gösteriler sırasındaysa İsrail askerlerinin acımasızca ateş açması sonucunda, hedef gözeterek ateş açmaları sonucunda 54 kişi hayatını kaybetti. 54 Filistinli hayatını kaybetti. İçlerinde çocuklar da var. Ayrıca 2000'in üzerinde de yaralı var. Tüm bunlar yaşanırken en sert tepkiyi, en büyük tepkiyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti gösterdi. Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indirildi. Ayrıca İsrail'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ülkeyi terk etmesi, kendi ülkesine dönmesi istendi. Cuma günü itibarıyla da İslam İşbirliği Örgütü İstanbul'da olağanüstü toplantıya çağrıldı Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Ve Cuma günü İstanbul Yenikapı'da büyük bir miting organize edildi. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti teşkilatları, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu mitinge katılarak Türkiye'nin tepkisini, İslam dünyasının tepkisini bir kere daha halkla beraber göstereceklerini açıkladılar. Özellikle bu konuyu konuşacağız tabii ki. İsrail'in başkentini Kudüs'e taşıma, Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra Amerika'nın bu tutumu, Avrupa Birliği'nin bu karara yaklaşımı, tüm bunlar programımızın ana konusunu oluşturacak. Tabii İsrail, Birleşmiş Milletler kararlarını, Güvenlik Konseyi kararlarını, yapılan uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Gazze'yi, Gazze'deki insanları katletti. Amerika Birleşik Devletleri de yine bu kararları hiçe sayarak Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Filistinlilerin haklı tepkileri ve yaşanan olaylarda hayatını kaybetmeleri karşısında İslam dünyasından ve Türkiye'den sert tepkiler yükseliyor. Bugün tüm namazlarda öğlen namazından önce selalar okundu. Ayrıca öğlen namazı sonrasında da orada hayatını kaybeden Filistinler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İki günden beri Türkiye'nin İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde ve İstanbul'daki Başkonsolosluğu önünde de eylemler devam ediyor. Mübarek Ramazan'a günler kala bu şekilde bir katliamın gerçekleştirilmesi, bu şekilde bir işgalin gerçekleştirilmesi kabul edilebilecek bir şey değil. Daha önceki saldırılarda da hem kandil geceleri, Müslümanlar açısından önemli, kutsal kabul edilen geceler seçilmişti. Şimdi de Kudüs'ün başkent kabul edilmesi ve Amerikan Büyükelçiliği'nin taşınması da Ramazan'dan hemen önce geldi. İsrail'de 54 kişi katledildi. Ardından saldırıların devam ettiği ve çatışmaların devam ettiğine dair haberler de geliyor. İsrail büyük bir katliama, soykırıma imza attı. İslam dünyasından dediğim gibi diğer ülkelerden ne tepkiler geldi çok fazla takip edemedik ama en sert tepkinin Türkiye Cumhuriyeti'nden geldiğini biliyoruz. Şu sıralarda Londra'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan özellikle İsrail'in yaptığı bu katliamın kabul edilemez olduğunu, insanlık açısından bir soykırım olduğunu en üst perdeden Türkiye'nin tepkisini bu sözlerle dile getirdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu asla kabul etmeyeceğini bir kez daha paylaştı dünyadaki diğer uluslarla. Türkiye devletin bu yönde, devlet başkanının Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamalarının yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de önemli kararlar alındı. Partilerin işbirliğiyle, ortak imzasıyla İsrail'in katliamı kınandı ve bir bildiri yayınlandı. O bildiride şu ifadeler kullanıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 parti grubu olarak Kudüs'te yaşanan gelişmeler üzerine bu ortak bildirinin yayınlandığını belirtiyor. AK Parti yetkilileri CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetkililerinin imzasını, grup başkan vekillerinin imzasını taşıyan bu bildiriden birkaç parça okumak istiyorum size. Amerikan yönetiminin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının Birleşmiş Milletler üyesi 128 ülkenin İstanbul zirvesinde İslam ülkelerinin şiddetli tepkilerine rağmen uygulaması başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede büyük infial meydana getirmiştir. 14 Mayıs'ta 60 kişiyi katleden, 2000'in üzerinde kişiyi yaralayan İsrail yönetiminin tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Amerika'nın ve İsrail'in Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistinlilerin barışçıl tepkilerini bu şekilde şiddetle karşılaması insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır diyor. İnsanlığın vicdanında kara bir leke olarak yer alacaktır deniyor ve Amerika'nın Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasıyla İsrail'in zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, vebale ve suça ortak olduğu belirtiliyor. Barbarca saldırı ve katliamların dünyanın gözü önünde yapılabilmesi insanlıktan, ahlaktan, vicdandan ve en temel değerlerden utanmazca bunların ayaklar altına alınması bu acı olayların vahim bir yönüdür ifadesi kullanılıyor. Tabii Türkiye Filistin halkının haklı davasına her zaman ve her şartta sahip çıkmıştır. Bundan sonra da en güçlü şekilde sahip çıkmaya devam edecektir deniyor bildiride ve AK Parti, CHP ve MHP 3 parti grubu olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakkaniyete ve hukuka destek vereceğimizi ilan ediyoruz diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yaşasın Filistin ve yaşasın Kudüs ifadeleriyle de bu bildiri sonlanıyor. Şimdi çok önemli günlerden geçiyoruz. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar alçakça bir karar aldığı ve İsrail'in de soykırım seviyesine ulaşan bu katliamlarını göz ardı etmek, bunları görmezden gelebilmek mümkün değil. Tabii burada sadece onların hedefleri belliydi. Öteden beri İslam dünyasını parçalamak ve çeşitli isimler adı altında bu coğrafyada bir takım operasyonlar çekmek onların en önemli hedeflerinden bir tanesiydi. Irak'la bunu başlattılar. Irak diye bir devlet fiilen ortada kalmadı. Amerika'nın işgali altında. Her ne kadar seçimler yapılsa da gördüğümüz manzarada petrol kaynaklarının Amerikan tarafından sömürüldüğüne her gün tanıklık ediyoruz. Bunun dışında Suriye hedefti. Suriye'de de bir devlet bütünlüğünün kalmadığını görüyoruz. Şimdi sıra İslam dünyasının en önemli merkezlerinden Kudüs'e geldi. Kudüs'te yaşanan bu ikinci işgal olayı. Daha önce 1948 yılında yapıldı. 1960'da ve 67'de yaşananlardan sonra da bu dediğimiz gibi bu çaptaki en büyük işgal. Tabii Filistin'de acılar yaşanırken İsrail tarafında ve Amerika'da sevinç gösterileri vardı. Bunların insanların vicdanını nasıl sızlattığını, nasıl kanattığına hep beraber tanıklık ettik. En büyük tepkiyi dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti verdi. 3 günlük yas ilan edildi. Dün akşam Sayın Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da İsrail'e gösterilen tepkiyi en sert şekilde Bakanlar Kurulu'ndan sonra dile getirdi. Sevgili Bilal Çetin, yani gündemimiz belki de tek maddesi bu olacak programda. Evet. Buradan bakıldığında Kudüs'te Büyükelçiliğin açılması ve Kudüs'ün başkent ilan edilmesinden sonra bu eylemler burada duracak mı? Sence Amerika ve İsrail
tabii ki burada,
ne yapacak?
Tabii ki bu eylemler burada durmayacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri attığı bu yanlış adımla Orta Doğu'da, İslam dünyasında ve bütün dünyada yıllarca sürecek bir kargaşanın fitilini ateşlemiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri tarihi bir yanlışa imza attı. Amerika Birleşik Devletleri tarihi bir hata yaptı. Trump danışmanının esiri oldu. Çünkü biliyorsun Trump bu kararı verdi ama bu kararı büyük bir olay olarak ifade etti. Eğer gerçekten büyük bir olaysa bu karar, Trump'ın dün Kudüs'te gerçekleştirilen Büyükelçiliğin açılış törenine katılması beklenirdi. Peki Trump Kudüs'te gerçekleşen açılış törenine katılabildi mi? Katılamadı. Bu açılış törenine kim katıldı Amerika Birleşik Devletleri adına? Trump'ın kızı ve damadı katıldı. Biliyorsun, bütün dinleyicilerimiz de biliyorlar, Trump'ın damadı Yahudi, Ve Orta Doğu'daki bu planların arkasındaki en önemli isim de Trump'ın damadı şu anda.
Evet.
Ve Trump şu anda damadının esiri olmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri de bu damadın esiri olmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri çok tarihi bir yanlışa imza attı dedik. Çünkü bu ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararı Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır yürürlükte olan bir karar. Ama hiçbir başkan bunu hayata geçirmeye cesaret edemedi. Hiçbir başkan bunu hayata geçirmeye teşebbüs etmedi. Trump bunu hayata geçirmeye cesaret etti. Trump bunu hayata geçirmeye teşebbüs etti ve tarihi bir hataya da imza atmış oldu. Çünkü Kudüs'ün çok farklı bir özelliği var Fatih Atik. Sen de biliyorsun, bütün dinleyicilerimiz de biliyor. Yani Mekke Medine biz Müslümanlar için kutsal bir şehir. Ama Kudüs sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda Yahudiler, aynı zamanda Hristiyanlar için kutsal bir şehir. Yani Kudüs'ün çok farklı bir özelliği var. Üç semavi dinin ortak kutsal mekanı olan tek şehir Kudüs'tür. Yani Kudüs üzerinde hiç kimsenin tek başına hak iddia etme hakkı olamaz. Kudüs Müslümanlar için neden kutsal? Çünkü Müslümanların ilk kıblesi Kudüs. Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Miraca Kudüs'ten yükselmiş. Bu nedenle Kudüs Müslümanlar için çok kutsal. Aynı zamanda Hristiyanlar için de kutsal, aynı zamanda Yahudiler için de kutsal. Bu nedenle Kudüs'ün özel bir statüsünün olması lazım. Ve Birleşmiş Milletler'in kararlarına baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'in kararlarında bugüne kadar Kudüs'ün özel statüsü korunmuş. BM'nin bu konuda yüzlerce kararı, onlarca kararı var. Ama Amerika Birleşik Devletleri attığı bu adımla ne yaptı? Birleşmiş Milletler'in uluslararası toplumun bugüne kadar almış olduğu bütün kararları yok saydı, çiğnemiş saydı ve bu kararları geçersiz saydı. Amerika Birleşik Devletleri bu tek taraflı hatta aslında bu adımı, bu kararı destekleyen çok nadir ülke var. Sadece İsrail destekliyor, Amerika Birleşik Devletleri destekliyor. Ve başka hiçbir ülkede şu ana kadar bildiğim kadarıyla Kudüs'e büyükelçiliğini taşımadı.
Şu ana kadar yok.
Şu ana kadar taşımadı ama bundan sonra belki taşıyanlar olabilir. Ama bu taşıma kararları da Kudüs'ün statüsünü değiştiremeyecektir. Değiştirmeye gücü yetmeyecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye gücü yetmeyecektir. Çünkü Kudüs'ün özel bir statüsü vardır. Bu statüsü de Birleşmiş Milletler kararlarıyla güvence altına alınmıştır. Bu kararların değiştirilmesi mümkün değildir.
Tabii bu yaşananlar son derece acı. Göz göre göre bile bile bu uygulamayı başlattı Amerikan Başkanı Trump. Hedefini programın başında da söyledim. İslam dünyasını tamamen bir araya gelemez hale getirmeye çalışıyorlar. Paramparça hale getirmeye çalışıyorlar. Ve artık sadece petrol amacıyla da bunu yapmıyorlar. İslam'ın bütün kutsal şehirlerine hedef gözetmeksizin saldırıyorlar. Burada tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İsrail'i suçlamakla bir yere varamayız. İslam dünyasının kendisine de çekin düzen vermesi gerekiyor.
Evet, çok bam teline bastın Fatih Attik. İslam dünyası bu konuda sınıfta kaldı. Yani İslam dünyasından ciddi bir ses çıktı mı, bir tepki çıktı mı Türkiye haricinde?
Yani Kuveyt Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.
Evet, Kuveyt var tepki gösteren. Ama Suudi Arabistan sessiz. Bahreyn sessiz. Birleşik Arap Emirlikleri sessiz.
Mısır
sessiz. Ondan sonra zaten Suriye diye bir devlet yok. Irak diye bir...
Ürdün'den bir şey duymuyoruz.
Ürdün'den ses yok. Ondan sonra işte biraz Pakistan, Endonezya, Malezya oralardan tepkiler geldi. Ama İslam dünyası bu konuda gerçekten sınıfta kaldı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da yapılan zirve toplantısı var biliyorsun. 13 Aralık 2017 evet, yanlış hatırlamıyorsam. Orada alınan kararlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin bu kararlara sahip çıkması gerekiyordu. Ama maalesef İslam ülkeleri bu kararlara sahip çıkmadı. Ve burada da Kudüs'e sahip çıkmayı, Filistin'e sahip çıkmayı tek başına omuzlayan ülke Türkiye oldu. Tek başına omuzlayan lider Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Şimdi buradan baktığımız zaman asıl İslam dünyasında Amerika ile ve İsrail ile iş yapanları konuşmak lazım. Geçen ay Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Oradan Avrupa'ya da geçti zannediyorum. Orada yapılan pazarlıkları biliyoruz. Orada yapılan gizli anlaşmaların yakında ortaya çıkacağını da tahmin ediyorum ben. Yani Prens Selman'ın dışında Birleşik Arap Emirlikleri'nin prensi Said miydi? Yanlış hatırlamıyorsam Zaim miydi?
Evet.
İkisi. Bu iki isim İslam dünyasını Batılılara karşı resmen sattılar. Yani ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan'dan yüksek bir ses gelse, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan, oradan buradan, yani Körfez ülkelerinden yükselen bir seda olsa,
evet,
Avrupalılar veya Batılılar bu şekilde rahat hareket edemezler. Yani, İsrailliler.
Hayır, mesela bu Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı attığı adıma yine en büyük tepki Avrupa ülkelerinden geldi.
Yani
mesela
gerçek biraz, İslam'a sahip çıkması gereken, Kudüs'e sahip çıkması gereken ülkeler sessiz.
Mesela bugün biraz önce internet sitelerinde gördüm. Belçika, İsrail Büyükelçisi'ni çağırmış protestosunu bildirmek için. Ondan sonra Avrupa Birliği üyesi ülkeler ABD'nin attığı bu tek taraflı adımın doğru olmadığını ifade ettiler. Fransa'dan biraz önce açıklama yapılmış, Orta Doğu'da bu savaşı körükleyecek bir adımdır diye. Aslında Amerika Birleşik Devletleri yıllarca sürecek bir gerginlik ve çatışma ortamının fitilini ateşlemiş oldu bölgede. Çünkü Filistin meselesi ve Kudüs meselesi gerçekten hassas bir mesele. Yani bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in anlaması gerekiyor. Yani tamam, Yahudilerin ve İsraillerin Kudüs üzerinde hesapları olabilir. Bu hesaplarını hayata geçirmek için her şeyi göze alabilirler. Ama burada gerginlikleri arttıracak adımlardan kaçınmakta fayda var. Çünkü gerginlikleri arttıracak adımlar atılırsa bu ileride onarılamaz, yaraların açılmasına, onarılamaz gelişmelerin yaşanmasına, hiç hesap edilemeyen gelişmelerin yaşanmasına yol açabilir. Zaten Orta Doğu bir ateş çemberi. Bu ateş çemberine benzinle gitmenin hiçbir anlamı yok. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yaptığı da tam anlamıyla bu, ateşe benzinle gitmektir. Tabii bu arada 60 tane Filistinli şehit oldu. 2000'den fazla yaralı var zannedersem. Dün ekranlara yansıyan, bugün gazete sayfalarına ve internet medyasına yansıyan fotoğraflara baktığımız zaman bir tarafta Filistinli gençler ölüyor, bir tarafta Filistinli çocuklar ölüyor ama öbür tarafta güle oynaya ABD'nin büyükelçiliği açılıyor. Bunlardan insanların utanç duyması gerekir. Yani bir tarafta insanların öldürülmesini alkışlamak kadar insanlık dışı bir şey olamaz.
Şimdi ben
yani
burada...
bir insanın canı bile ABD büyükelçiliğinin açılmasına değmez. Çünkü bir insanın canı bile çok değerlidir bizim için. Ama İsrail ABD Büyükelçiliği'nin açılmasının önünde engel gördüğü Filistinleri hunharca katletmekten geri kalmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün soykırım ifadesi kullandı. Gerçekten İsrail'in yaptığı şu anda bir soykırımdır. Filistinlere karşı bir soykırım uygulamaktadır. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. İsrail ile Filistin haritasının gelişmelerini, yansımalarını. 1947 yılında İsrail-Filistin haritası neydi? Bugün geldiğimiz noktada İsrail-Filistin haritası nedir? İsrail adım adım Filistin topraklarını işgal ediyor, yok ediyor ve orada iki devletli bir barış ortamı kurulması beklenirken İsrail tek devletli bir çözüme doğru adım adım ilerliyor ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle yapıyor maalesef.
Bugüne kadar hiçbir başkan böyle davranmamıştı. Hı hı. İsrail'e hatta zaman zaman Obama döneminde ters düştüklerini de görmüştük Amerikan yönetimiyle. Ama o, Trump geldikten sonra zaten sen de söyledin, damadı Siyonist lobinin, İsrail lobisinin en önemli isimlerinden bir tanesi ve baş danışmanı şu anda Trump'ın. Dolayısıyla bütün attıkları adımlar İsrail lehine sonuçlanıyor. Trump biraz da kendi iç kamuoyunda ve medyasında Yahudi cemaatinin, Yahudilerin desteğini almak için bu adımları da atıyor, yorumları da var ama ne olursa olsun 60 tane insan öldü.
Evet.
2700'ün üzerinde yaralı var. Belki yarın öbür gün protesto eylemleri sürdükçe bu şehitlerin sayısı da artacak.
Hı hı.
Temenni etmeyiz ama şunu biliyoruz. Türkiye'de çağrıda bulundu, Kuveyt'te çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler'de bir toplantı yapılacak şimdi.
Hı hı.
Birleşmiş Milletler mekanizmasının çöktüğünü gayet iyi biliyoruz. Birleşmiş Milletler'den 5 tane daimi üye var. Onların veto ettiği hiçbir karar çıkmıyor.
Hı hı.
Dolayısıyla yani bugüne kadar yaşanan pek çok krizde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya da Genel Kurulu defaatle olağanüstü toplandı. Ama hiçbirisi krizlere çözüm olmadı. Sadra şifa olan bir karar alınamadı. Uygulamaya geçirilemedi alınsa bile. Ama İslam dünyasının sesini 17 Aralık'taki toplantıda Türkiye duyurmuştu. Kudüs'ün büyükelçiliğin taşınması, Kudüs'e taşınması konusunda herkesi ayağa kaldırmıştı. O kararın arkasında duramayan devletler belli. Suudi Arabistan'dan bir tavır konsa veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Körfez'den bir tavır konsa, tüm İslam dünyası beraber hareket edebilse bu noktalara gelinmez. Gazze'de bir avuç genç çocuğun, yaşlının, işte Gazze'deki bir avuç insanın gösterdiği direnişi maalesef koskoca İslam dünyası gösteremiyor. Yani bu
Fatih o fotoğrafı gözünün önüne getir işte. Tekerlekli sandalyesiyle gidiyor. Sapan taşıyla taş atıyor İsrail askerlerine. Daha önceki bir İsrail askerlerinin saldırısında bacaklarını kaybetmiş. Şimdi ise kesilmiş bacaklarının üzerinde yürüyerek İsrail askerlerine sapanla taş atıyor. Ve İsrail onu şehit etti. O Filistinli kardeşimizin gösterdiği duyarlılığı, o Filistinli kardeşimizin gösterdiği mücadeleyi milyonlarca İslam alemi maalesef gösteremiyor. Bu da bizler için çok acı bir tablo.
Şimdi para kaynaklarını Amerika Birleşik Devletleri'nin emrine sunan, Amerika'dan milyarlarca dolarlık silah alan bu yönetimler, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yönetimlerinin vebali burada çok büyük. Ve sen demin çok güzel bir cümle kullandın. Adım adım 1948'den bu yana kadar Filistin topraklarını İsrail işgal etti. Ve bütün hedeflerine adım adım gidiyorlar. Bugün Kudüs'ü başkent ilan edenler burada duracaklar mı? Hayır. Çünkü tek bir Müslümanın bile yaşam hakkı olduğuna inanmıyorlar. Evet. İsrail'e gittin mi bilmiyorum ya da Kudüs'ü, Gazze'yi ziyaret ettin mi daha önce. Oradakilerin bakış açısı hiçbir Müslümanın hayatta olmaması. Çocuk da olsa, genç de olsa, yaşlı da olsa, kadın da olsa Müslümanların tamamı İsrail için birer tehdit oluşturuyor onların bakış açısına göre. Dolayısıyla burada durmaları mümkün değil. Yani senin orada yüzyıllarca oturman, yüzyıllardır orada olman, oranın mülkünün sahibi olman hiç önemli değil. Orası sanki onlara vaat edilmiş topraklar olarak görüldüğü için nefes almana bile tahammül edemiyorlar. Bırak orada bir tarımsal faaliyette bulmayı ya da ne bileyim yaşamını sürdürmeyi. Ben Gazze'ye gittim. Gazze gerçekten dünyanın en büyük açık hava hapishanesi. Teknolojik bir şey yok. Balıkçılık aletleri bile çok ilkel. Herhangi bir inşaat yapımı için İsrail'e muhtaçsınız. Ya çimentonuzu göndermiyor, ya bir demirinizi göndermiyor, ya elektriğiniz kesiliyor. Yani çok büyük sefalet içerisinde yaşayan bir topluluk var orada. Dışarı çıkamıyorsunuz. Hasta olsanız bile İsrail'den izin alıp hastaneye gitmeniz mümkün. O kapılardaki güvenlik önlemlerini falan gördükçe insanın içi kan alıyor gerçekten. Dediğim gibi burada bugün Kudüs'ü verenler, Kudüs'ün bu şekilde işgal edilmesine sebep olanlar yarın Mekke'yi, Medine'yi de gözden çıkarabilirler. Yani bu bir İslam davası. Kendi iktidarını kurtarma davası değil. Yarın öbür gün işte Mekke imamını kağıt oynarken gördük. Kadınlarla ilgili bir takım açılımlar yaptıklarını söylüyor Suud yönetimi. Ama kendi davana sahip çıkmıyorsun. Sen kendi değerlerine sahip çıkmayıp Amerika'nın veya İsrail'in değerlerine, İsrail'in hedeflerine göre hareket edersen bunu sürdüremezsin. Yönetimler haklarından korkuyorlar. Eğer tam olarak ben Suudi Arabistan halkının da Birleşik Arap Emirlikleri halkının da henüz gerçekleri duyduğunu zannetmiyorum. Yani orada bir karartma da uygulanıyor ama bunları gizleyemeyecekler. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan gizli anlaşmaları, İsrail ile yapılan gizli anlaşmaları eninde sonunda tüm İslam dünyası öğrenecek. İşte o zaman bu yönetimlerin durumunu göreceğiz hep beraber. Bu direnişe, şu anda yapılması gereken bu direnişe destek vermek ve Kudüs'teki, Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olmak. Bu noktadan şuraya bağlayacağım. Şimdi Kudüs'te bunu yaptılar. Bundan sonraki hedef İran. Zaten Trump gelir gelmez İran'la anlaşmayı iptal edeceğini söyledi ve iptal etti. Edecek yani önümüzdeki ama haftalarda çıkacak.
Ben sana katılmıyorum. Kudüs'ün statüsünü İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri değiştiremeyecek. Yani bence Kudüs'ü işgal edemeyecek. Biliyorsun Doğu Kudüs'te Filistinlilerin hakimiyeti var. Kudüs şu anda işgal altında ama Doğu Kudüs'te daha çok Filistinli Araplar çoğunlukta yaşıyorlar. Bence Kudüs'ün statüsünü değiştiremeyecekler. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini oraya taşısa bile İsrail'in başkenti Kudüs olarak diğer ülkeler tarafından kabul edilmeyecek.
Ama bunun bir anlamı olmuyor yani. Bilal bunu söylemeye çalışıyorum.
Anlamı olmasa bile.
Statü olarak bir şey fark etmez. Irak Savaşı'nı hatırla. Birleşmiş Milletler
anlamı Güvenlik olmasa Konseyi'ne bile bence o statüyü değiştiremeyecekler. Değiştirmeye de güçleri yetmeyecek. Çünkü onların hedeflerinde nihayetinde Müslümanların kutsal mescidi olan Mescid-i Aksa'yı da ortadan kaldırmak var. Ama Allah'ın izniyle yani Allah da buna izin vermez, Müslümanlar da buna izin vermez. Mescid-i Aksa'nın kutsal mekan Müslümanlar için oranın İsrail'in ve Yahudilerin kontrolüne girmesine ne Allah izin verir ne Müslümanlar izin verir. Ben o konuda kesinlikle eminim. Ama İsrail bu tür atraksiyonlar yapmaya devam edecek. Yani Kudüs'ü başkenti ilan etmeye yönelik adımlarını atmaya devam edecek. Tabii burada dünyanın tepkisi çok önemli. Mesela Rusya şu anda bu adımlara karşı çıkıyor. Çin bu adımlara karşı çıkıyor. Fransa, Almanya, İngiltere bu adımlara karşı çıkıyor. Onların tepkileri çok önemli bence. Kudüs'ün statüsünü değiştiremeyecek İsrail yönetimi. Tabii İsrail'de şu anda Netanyahu da biraz sıkışmış durumda. Netanyahu da bu tür açılımlar yaparak İsrail halkı nezdindeki itibarını arttırmaya çalışıyor. Ama bence onu da gerçekleştiremeyecek ve Netanyahu da İsrail halkından önümüzdeki seçimlerde destek alabileceğine çok ihtimal vermiyorum ben. Tabii burada Türkiye'nin tavrı çok önemli. Türkiye'nin, sen de biraz önce söyledin, Türkiye tavrını dün akşam açıkladı. Bakanlar Kurulu'ndan sonra hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan İngiltere, Londra'dan açıklama yaptı. Şimdi şu bilgiyi de paylaşayım dinleyicilerimizle. Dün Ankara'da Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Başbakan Binali Yıldırım Başkanı'nda biliyorsun. Hı hı. Tek konu bu Kudüs meselesiydi. Arkasından yani aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Londra'da bir toplantı yapıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra gezisine eşlik eden bakanlar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başka kim var?
Ekonomi Bakanları.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Genelkurmay Başkanı'nın katılımıyla Kudüs'le ilgili bir toplantı yapıldı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak Ankara ve Londra'da yapılan toplantıların ardından ve atılacak adımlar birlikte kararlaştırıldı. Ve bu Türkiye tarafından atılacak adımlar da net bir şekilde ifade edildi. Öncelikle 3 günlük yas ilan edildi Türkiye'de. Bugün evet, bayraklar yarıya indirildi Filistin'de şehit olan kardeşlerimiz için. İslam İşbirliği Teşkilatı Cuma günü toplantıya çağrılıyor. Zannedersem Cuma sabah yapılacak.
Evet.
Cuma günü öğleden sonra da Yenikapı'da büyük bir miting gerçekleştirilecek. Şunu paylaşalım. Bu mitingi bir siyasi parti düzenlemiyor. Bütün sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, sendikalar, belediyelerin ortaklaşa düzenlediği bir miting. Yani bir parti mitingi değil. Bütün toplum kesimlerinin katılacağı bir miting. O nedenle bu mitingin bence ben tarihi mitinglerden biri olacağına kesinlikle inanıyorum. Ve pazar günü de Diyarbakır'da miting yapılacak. Bu miting de aynı şekilde gerçekleştirilecek. Sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, sendikaların ortaklaşa düzenlediği bir miting olacak. Ve Türkiye güçlü bir şekilde, Türk milleti güçlü bir şekilde bu konudaki tepkisini dile getirecek. Sen söyledin, BM Genel Kurulu acil toplantıya çağrıldı. Bugün TBMM'de özel gündemle bir oturum yapıldı. Ve Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimiz istişare amacıyla Türkiye'ye çağırdık biz. Bu da önemli bir adım bence. Çünkü biliyorsun büyükelçilerin istişare amacıyla kendi ülkelerine geri çağrılması diplomatik alanda bir protesto anlamı taşımaktadır. Bir tepki anlamı taşımaktadır. Önemli bir adımdır. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ramazan ayı boyunca Filistinlere yönelik yardım kampanyası başlatıyor. TİKA Filistinlere yönelik yardım kampanyası yapacak. Kızılay Filistinlere yönelik yardım kampanyası yapacak. AFAD Filistinlere yönelik yardım kampanyası yapacak Ramazan ayı boyunca.
Yaralıların Türkiye'de tedavisi gibi bir gündem var. Ama tabii İsrail yönetimiyle evet, konuşuyorlar
orada,
şu an.
Evet, orada sıkıntı var. Yaralıların Türkiye'ye nakli konusunda İsrail yönetimi izin vermiyor bildiğim kadarıyla. O sorun aşılabilirse yaralılar Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'deki hastanelerde tedavi edilecek. Ve Cumhurbaşkanımız sürekli bir telefon trafiği içinde şu anda. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü, Ürdün Kralı ile görüştü, Pakistan Başbakanı ile görüştü. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına İslam ülkelerini, liderleri davet ediyor. Tabii Türkiye, Filistin meselesi, Kudüs meselesi konusunda yapılması gereken ne varsa, atılması gereken ne adım varsa atmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ve şunu da paylaşalım. Sen paylaştın bilmiyorum. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı galiba. Nedendi?
Ülkesine dönmesi istendi. Hı hı. Yani İsrail'le Büyükelçi hatırlandı da birkaç ay oluyor. Yani daha senesini doldurmadı. Hı hı. Ama Türkiye Kudüs konusundaki hassasiyeti çok üst düzeyde. Hı hı. Yani gerekirse ikili ilişkiler tekrar gözden geçirilmesi düşünülüyor. Hı hı. O nedenle Büyükelçi'ye ülkene geri dön. Bir süreliğine ülkene geri dön mesajı verildi. O da zannediyorum yakında birkaç gün içerisinde ülkesine dönecektir.
Evet, çünkü çok büyük tepki var İsrail'e. Büyükelçilik binasında ve Büyükelçilik konutunun orada vatandaşlarımız sürekli protesto gösterileri düzenliyorlar. Bence de Büyükelçinin bir süre ülkesine dönmesinde fayda
ve
var.
Ve şöyle bir şey var. Türkiye tarihi bir seçime gidiyor.
Evet.
Yani bu 24 Haziran seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz.
Aha.
24 Haziran'da bu konuyu dillendiren kim var? Bak Arap dünyasından doğru düzgün ses çıkmıyor dedik. Evet. Arap dünyası, Mısır zaten Amerikan kontrolüne girmiş. İsrail'le anlaşmalar yapıyor. Suudi Arabistan Amerikan kontrolüne girmiş. İsrail'le anlaşmalar yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri zaten Türkiye'de de darbe olması için elinden geleni yapmıştı.
Hı hı.
Şimdi bu ülkeler çok tehlikeli bir sürece götürüyorlar dünyayı. Türkiye'ye yapılmış 15 Temmuz saldırı girişimini de hep beraber daha 2 yıl olmadı hatırlıyoruz. Böyle bir ortamda Türkiye'nin seçime gidiyor olması bir kader seçimi olacak.
Hı hı.
Yani İran'la ilişkilerini bozan Amerika Birleşik Devletleri, Kudüs'ü başkent ilan eden Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeleri istikrarsızlaştırmaya devam edecek, hı hı. çalışmaya devam edecek. Müthiş bir baskı var Pakistan'ın üzerinde,
hı hı.
müthiş bir baskı var Endonezya'nın üzerinde. Türkiye'ye uygulanan da ekonomik bir takım yaptırımlar var.
Hı hı.
Fark ettirmeseler de bunlar yurt dışı kaynaklı olan gelişmeler. Şimdi bu noktada Türkiye'nin bir varoluş mücadelesi verdiğini söylemek mümkün. Yarın bugün Kudüs'ü savunmazsak, bugün Kudüs için bir şeyler yapmazsak, yarın belki onların hedefinde Mekke olacak, Medine olacak. Hatta geçenlerde bir yazı çıktı hatırlarsan. Medine'de bir kilise açılması
evet.
filan gibi bir takım başlıklar medyada yer buldu.
Hı hı.
Yani bu yabancıların İslam dünyası üzerindeki oyunları bitmek bilmiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sağlam duruşlu bir seçim ve tercih yapması gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı kimler istemiyor? Batı dünyası, terör örgütleri, Amerika Birleşik Devletleri. Peki bunlar Türkiye için iyi bir şey ister mi? İstemez. Vatandaşlarımızın da burada oturup sakin kafayla düşünmesi lazım. Nasıl yeni kapıda partiler üstü bir seçim yapılacaksa, bu seçim de aslında Türkiye için tarihi önemde bir seçim ve partiler üstü bir seçim. Her ne kadar AK Parti Genel Başkanı olsa da Sayın Cumhurbaşkanı tüm Türkiye'yi temsil eden bir isim. Dolayısıyla Türkiye'nin vicdanını, Türkiye'nin ferasetini, Türkiye'nin bu konulara bakışını temsil eden bir lidere ihtiyacı var bu saatten sonra. İstikrarı sağlayacak ve bu dik duruşu sürdürebilecek bir isme ihtiyacı var. O nedenle 24 Haziran seçiminde insanların, seçmenlerin daha farklı değerlendirmeler yapma zorunluluğu var. Yani buradaki belediyecilere kızıp, AK Parti milletvekillerinin bireysel hatalarına kızıp, o öyleydi bu böyleydi deyip bir takım farklı fraksiyonlara savrulmanın zamanı da değil yeri de değil. İstikrar için, ülkenin duruşunu sağlamlaştırmak, ayaklarını yere sağlam bastırabilmek için bu liderliği taşıyabilecek birine emanet edilmesi gerekiyor. O ismin de kim olduğunu en iyi vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla 24 Haziran nasıl bugün Kudüs için ayağa kalkıyorsak Türkiye'nin de kader seçimi. Türkiye bundan sonra bu mücadeleye devam mı edecek yoksa teslim mi olacak? Bunun için oy kullanacak vatandaşlarımız. Dolayısıyla tüm bu gelişmelerden azade olarak düşünmemek lazım. Bu seçimin sonuçları Türkiye'nin belki önümüzdeki 50 yılını, 100 yılını etkileyecek durumda. Dolayısıyla seçmenlerimize büyük iş düşüyor. Vatandaşın da ben kendi ferasetiyle bu işi kotaracağını düşünüyorum.
Evet, Kudüs'te yaşananlar bütün Türk milletinin tepkisini çekti. İslam dünyasında ne kadar yöneticilerin tepkisini çekmese de ben bütün Müslümanların tepkisini çektiğine kesinlikle inanıyorum. Ve Avrupa'da da tepkiyle karşılandı. Filistinli şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir de bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız da güzel bir uygulama yaptı. Onu da anmadan geçmeyelim. Öğle namazında bütün Türkiye'deki camilerde selalar okutuldu. Ve öğle namazı sonrasında da Filistin'deki şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazları kılındı. Ama bazı sosyal medyadaki aklı evveller şöyle yorum yapıyorlar. Türkiye bu kadar şehit veriyor, niye sela okunmuyor, niye cenaze namazı kılınmıyor diye. Herhalde onların Türkiye'deki şehit cenazelerinden haberi yok. Şehit cenazelerine katılmadıkları için bilmiyorlar. Şehit cenazelerinde binlerce sela okunuyor, binlerce hatim okunuyor Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından. Ve o şehitlerimiz binlerce insan tarafından kılınan cenaze namazlarıyla yolcu ediliyor. Binlerce insan mezarlıklara gidiyor. Bir zahmet gitsinler o şehit cenazelerine katılsınlar da ondan sonra böyle yorumlar yapsınlar. Onları da kınıyorum buradan. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Yarın da Ramazan ayı başlıyor. Dinleyicilerimizin Ramazan ayını da kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte, teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ve ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Satır Arası.